Ayrım 30 ve İhtilal Altan Öğümen Sayfa 329 14. Bölüm Muhalefete ve Herkese Toplantı Yasağı. Muhalefetin seçim öncesindeki propaganda süreci dışında açık hava toplantısı yapması yasaklanıyor. Sivil toplum örgütleri ancak kapalı yerlerde yılda birkaç defa toplanabilecek. Yasağa uymayanlara ateş açılabilecek. İktidarın ise hükümet olarak her türlü toplantıyı yapma imkanı var. Evet, evliliğin 1956 yılının Haziran ayının başında basına yeniden ağır cezalar getiren bir kanunla birlikte başladı. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini sınırlayan kanun bunun arkasından gelecekti. Ama o gelinceye kadar biz 10 günlüğüne balayına çıktık. Balayı yerimiz İstanbul'da Büyükada'daydı. Bunu tercüman yazarı Zeriha Karadeniz tavsiye etmişti. Büyükada'da evi vardı, yazları orada oturuyordu. Bize Büyükada'daki Çankaya Oteli'ni tavsiye etti, yer ayırttık. İstanbul'a Ankara'dan trenle gittik. Adaya şehir hatları vapuruyla ulaştık, bir hafta orada kaldık. Benim daha önceki adasal tecrübelerimi değişim yıllarında anlatmıştım. Annem ve kardeşlerimle Heybeliada'da geçirdiğimiz yaz tatillerine. Büyükada'da babamın milletvekilliği zamanında üye olduğu Anadolu Kulübü'nde gene ailece kalmıştık. Ama Büyükada'da bu defa ben bizzat aile reisi olarak karımla birlikte kalıyordum. Büyükada'yı Aysel'le gezerken bunun gururu yanında sorumluluğunu da taşıyordum. O zamanki oteller bazıları dışında kadın erkek birlikte gelip konaklamak isteyen konuklarına önce evlilik cüzdanı sorarlardı. O cüzdanın boyu bosu yerindeydi. Ceketimin sağ iç cebine güçlükle sığıyordu. İçindeki sayfa sayısı çok azdı ama koyu kahverengi renkli, kabartmalı, süslü kalın bir cilt içindeydi. Gösterişli küçük bir kitap gibiydi. Çankaya Oteli ağaçları bol bir bahçe içinde ahşap bir yapıydı. Pansiyon tipli küçük ama şirin bir oteldi. Bahçesinde yemek servisi de vardı. Anadolu Kulübü'nde dolayısıyla iskeleye, çarşıya yakındı. Daha uzak yerlere de önünden kalkan paytonlarla gidilirdi. O zamanki kalışımızda geçmişini merak edip öğrenmemiştim. Araştırmacı Pars Tuğlacı 1980'li yıllarda adalar hakkında çok kapsamlı belgesel kitaplar yayınladı. Tarih boyunca İstanbul Adaları başlığıyla. Bu kitabı yazarken o kitaplara baktım. Çankaya Oteli'nin oradaki tarihçesini okudum. Otel 19. yüzyıl sonunda Martin Agopian adlı İngiliz uyruklu bir iş adamı tarafından yazlık konut olarak inşa edilmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra otel haline getirilmiş. O arada sahip değiştirmiş. Önce Hotel de Princess, sonra da 1950'den itibaren Çankaya Oteli adını almış. Toplam 24 odalıymış. Bizim kaldığımız yıllarda Büyükada'nın konuk sıkıntısı çekmeyen otellerinden biriymiş. Bu bilgi benim orada kaldığımız günlerden aklımda kalanları da doğruluyor. Otel o sırada 1956'nın yaz aylarında tamamen doluydu. Lokantası da iyi işliyordu. Orada kalanlar da hayatından memnun görünüyordu. Ama daha sonraki zamanlarda Büyükada'da başka birçok otelin karşı karşıya kaldığı kader onun da kaderi oldu. Her arsayı ve binayı konut haline getirip satma meraklılarının eline geçti. Yıkıp dış duvarlarını eski haline getirerek konut yaptılar ve sattılar. Bizim 1956 yılında orada geçirdiğimiz bir haftaya gelince, o bir hafta içinde adanın her yerini gördük. Yörük Ali plajında denize girdik, Zeriha Karadeniz'e ev ziyareti yaptık. Sonuçta da İstanbul'un adalarını çok sevdiğimizi saptadık. O saptamanın sonucu olarak uzun yıllar sonra, 1980'den sonraki yıllarda önümüze bir fırsat çıktı. Orada bir yazlık edinip adanın hemşerileri arasına katıldık. Bu konunun son sözü, İstanbul'un adaları sadece İstanbul'un değil, dünyanın da en güzel yerleri arasında. Hepimizin o güzellikleri korumaya özen göstermesinde sayılamayacak kadar fayda var. İstanbul'da Büyükada'dan başka şehirde de birkaç gün kalıp akraba ziyaretleri de yaptık. İki amcam ile halam Ankara'daki nikahımıza gelememişlerdi. Aysel'i onlarla tanıştırdım. Bu İstanbul'un iki yakasını kapsayan uzun bir gezi programı yapmamızı gerektirdi. Daha önceki kitaplarda anlatmıştım. Çoğunun mesleği öğretmen olan akrabalarımdan felsefeci Münir Raşit amcam ve eşi coğrafyacı Nebahat yengem, oğulları Onur Öğmen'le birlikte Kadıköy'de Fener yolunda oturuyorlardı. Halam Süheda Kuruç ile kimyacı eşi İmadettin Kuruç nişantaşında. Bakırköy'de Milli Eğitim Müdürlüğü de yapan öğretmen Bedri amcam ile Süheyla yengem de oğulları Yalçın ve kızları Oya ile birlikte Bakırköy'de. Hepsinin evlerine gittik, Aysel'i tanıştırdım. Böylece balayımız bitti, Ankara'ya döndük. İkimizin de iş hayatı yeniden başladı. Gene Ankara. Benim Ankara'daki gazetecilik konularımdan biri muhalefet partileri arasındaki işbirliği temaslarıydı. Son genel seçim 1954'ün Mayıs'ında yapılmıştı. Yani 4 yıllık yasama döneminin bitmesine daha 2 yıla yakın zaman vardı. Ama iktidar partisi çevrelerinin genel seçimi bir yıl öne alıp 1957'de yapma eğiliminde olduğu anlaşılıyordu. Bunun ana nedeni bir önceki bölümde anlattığım cari açıktı. Onun sonucu olan mal darlığı ve pahalılık seçmenler arasında iktidarı destekleyenlerin oranını giderek azaltıyordu. O zamanlar kamuoyu araştırmaları gelişmemişti. Ama bu çarşıdaki, pazardaki, kahvelerdeki, evlerdeki sohbetlerden anlaşılıyordu. İktidarın dış krediye ihtiyacı vardı. Fakat dış krediyi verebilecek olanlar, başta devlet olarak ABD olmak üzere, Türkiye'den kemer sıkma politikaları uygulamasını istiyorlardı. Türkiye'deki iktidar ise bunun neden olabileceği oy kaybını hesaplıyordu. Önce seçim işini halledip kemer sıkmayı seçim sonrasına bırakmayı düşünüyordu. Başka ülkelerde de benzer durumda olan iktidarların zaman zaman yaptığı gibi. Türkiye'deki Demokrat Parti iktidarının başka birçok ülkedeki iktidarlarda olmayan bir avantajı Türkiye'deki seçim sistemindeydi. Daha önce anlatmıştım, Türkiye'de uygulanan il bazındaki çoğunluk sistemi çok az farkla da olsa bir ilde birinciliği alan partiye milletvekillerinin tümünü çıkarma imkanını veriyordu. Mesela 1954 seçiminde Ankara'dan toplam 21 milletvekili seçilmişti. Seçim sonucuna göre Demokrat Parti'nin Ankara'da aldığı oy oranı %50.4'tü. Muhalefet partileri ise sırayla şu oy oranlarına ulaşmışlardı. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi %39,4. CMP, Cumhuriyetçi Millet Partisi %9,9. TKP, Türkiye Köylü Partisi %0,4. Çare, muhalefetin işbirliği. Bu oy oranlarına basit nispi temsil sistemi uygulansaydı, Demokrat Parti'nin Ankara'da çıkaracağı milletvekili sayısı en fazla 11 olacaktı. CHP 8, CMP 2 milletvekili çıkaracaktı. Bugünkü 2000'li, 2010'lu yıllardaki aynı şekilde temsilde adaletten hayli uzak olan %10'luk genel baraj sisteminin uygulanması halinde bile CHP'nin Ankara'daki milletvekili sayısı 8'den aşağı düşmeyecekti. Oysa o günkü il bazındaki çoğunluk sistemine göre Ankara'daki 21 milletvekilinin 21'ini birden Demokrat Parti çıkarmıştı. Ankara'da oyların %40'a yakınını alan CHP dahil, muhalefet partilerinin hiçbiri Ankara'dan bir tek milletvekili bile çıkaramamıştı. 1954 seçiminin genel sonucuna bakılınca o tablonun temsilde adalet ilkesine taban tabana zıt olduğu daha belirgin olarak görülür. Ülkedeki tüm oyların %35,3'ünü alan CHP, 541 üyeli meclise ancak 31 milletvekili sokabilmişti. Toplam oyların %4,8'ini alan CMP de ancak 5 milletvekili çıkarabilmişti. Partilerin meclisteki milletvekili oranının, yani meclisteki temsil oranının göstergesine gelince bu daha da çarpıcıydı. Oyların %35,3'ünü alan CHP'nin meclisteki temsil oranı %5,7'den ibaretti. %4,8'ini alan CMP'nin ise %0,9'dan ibaret. 1956 yılında gündeme giren erken seçim ihtimali karşısında muhalefet partileri bu orantısızlığa karşı ne yapabilirlerdi? Gerçi biraz önce de belirttim, Demokrat Parti'nin yeni bir seçimde oylarından bir bölümünü kaybedeceği, muhalefet partilerinin ise oylarını arttıracağı besbelliydi. Ama muhalefet partileri seçime ayrı ayrı girecekleri için muhalefet oyları bölünecekti. Seçim çevrelerinin pek çoğunda iktidar partisi eskisine göre çok az farklı da olsa gene birinci parti halinde kalacaktı. O çevredeki tüm milletvekilliklerini gene kazanabilecekti. Ama eğer meclisteki üç muhalefet partisi arasında işbirliği gerçekleşirse, seçime her ilde durumlarına göre hazırlayacakları ortak listeler hazırlayıp tek listeli olarak girebilirlerse, temsilde adalet ilkesine uygun bir seçim sonucu ortaya çıkabilecekti. 1956 yılının yaz ayları sona ererken Türkiye'deki siyasi çevrelerin en yoğun olarak ilgilendiği konu buydu. Muhalefetteki üç parti arasında o konuda önce nabız yoklamaları başlamıştı. Temaslar var ama gizli. Tercümanın Ankara bürosu olarak biz o gelişmeyi yakından izlemeye çalışıyorduk. Meclisteki üç partinin ise yöneticileri bu konudaki çalışmalarını ve temaslarını çok gizli tutmaya çalışıyorlardı. Çünkü CHP'nin dışındaki iki muhalefet partisinin yöneticileri üzerinde Demokrat Parti'nin yönetim kadrolarınca sürdürülen çok yoğun bir baskı vardı. Cumhuriyetçi Millet Partililere de Hürriyet Partililere de deniliyordu ki, siz CHP'nin ekmeğine yağ süreceksiniz, o partinin yeniden iktidara gelmesini mi istiyorsunuz? Bu suçlama tabii CMP'nin de Hür Parti'nin de yöneticilerini rahatsız ediyordu. İkisinin de yönetim kadrolarında bulunanlardan çoğunun hayatlarının büyük kısmı CHP'yi eleştirmekle geçmişti. Şimdiki partilerini kurmadan önce Demokrat Partiliydiler. Seçmenlerinin önünde CHP'yi hep eleştirmişlerdi. CHP'yi eleştirme işini Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Demokrat Parti'nin 1950'den önceki muhalefet yıllarında da yapmıştı. Hürriyet Partisi'nin Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve arkadaşları ise hem Demokrat Parti'nin muhalefetteki yıllarında yapmışlardı hem de iktidardaki yıllarında. Yani Türkiye'de CHP'ye karşı oy kullanan seçmenlerden en azından bir kısmının o tutumunda o günkü CMP ve özellikle de Hür Parti kurucularının ve liderlerinin daha önceki siyasi faaliyetlerinin katkısı vardı. Şimdi o liderler ve kurucular CHP ile işbirliği yapmaya birdenbire başlarlarsa bunun DP yönetimince istismar edilmesi kolaylaşırdı. Gerçi Demokrat Parti'nin eski seçmenleri arasında DP'nin iktidar dönemindeki belirli tutumuna karşı çıkanlar ve CMP'lilerle Hür Partilileri haklı görenler de eksik değildi. Ama onları bile bu yeni gelişmeye alıştırmak gerekiyordu. CMP ile Hür Parti'nin yöneticileri eğer CHP ile işbirliği yapma yoluna gireceklerse, müstakbel seçmenlerine o işbirliğinin zorunlu olduğunu enine boyuna anlatmalıydılar. Bunun için biraz da zamana ihtiyaçları vardı. İşbirliği temasları başlamış olsa bile bunun kamuoyunca duyulmasından önce iyi bir hazırlık yapılması gerekirdi. CMP'lilerle Hür Partililerin bu gerekçelerini CHP'liler anlayışla karşılıyordu. İşbirliği yolundaki gelişmelerin gazetecilerce duyulmasını onlar da istemiyorlardı. Bunun tedbirini almaya çalışıyorlardı. Toplantıları ve yürüyüşleri önlemek için kanun. Böylece muhalefet partilerinin işbirliği anlayışları ile ilgili gelişmeler sessiz ve derinden devam edip giderken, hükümetin milli korunma ve basın kanunları değişikliğinden sonraki üçüncü hedefi gündeme girdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı da komisyonlardan geçirilip Meclis Genel Kurulu'nun önüne geldi. Bu da bir erken seçim öncesi önlemi olarak algılandı. Tasarının ana amacı muhalefet partilerinin halka seslerini toplantılar ve gösteri yürüyüşleri yoluyla duyurmalarını önlemekti. Bu önlem siyasi parti olmayan ama hükümeti eleştirmeleri mümkün olan örgütlerin toplantı ve yürüyüşleri için de geçerliydi. İsteniyordu ki hükümete muhalefet etme imkanları basın yayın alanında olduğu gibi toplantılar ve gösteriler içinde daraltılabildiği kadar daraltılsın. Bu gibi hallerde hep yapıldığı gibi tasarının birinci maddesine bir serbesttir ifadesi konulmuştu. Şu şekilde. Madde 1. Hakiki veya hükmî şahısların, yani özel veya tüzel kişilerin, yapacakları açık veya kapalı yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. Peki bu kanun hükümleri nelerdir? Nasıl çiziyor iktidar o serbestlik dairesinin sınırlarını? Bu sorunun cevabı ikinci maddenin ilk fıkrasındaydı. O fıkra şöyleydi. Madde 2. siyasi partiler veya siyasi propaganda maksadıyla hakiki veya hükmî şahıslar tarafından tertip edilecek toplantılar ve gösteri yürüyüşleri ancak muhtelif seçimler dolayısıyla milletvekilleri seçim kanununa göre muayyen olan seçim propaganda devresi zarfında ve mezkûr kanun hükümleri dairesinde yapılabilir. O serbestlik dairesinin sınırları buydu. Bunun daha kolay anlaşılır dile çevirisi de şuydu. Siyasi partiler toplantı ve gösteri gibi etkinlikleri seçimler öncesindeki propaganda günleri dışında yapamazlar. Bu bir yasaklamaydı ve o yasaklar sadece siyasi partiler için değil, her çeşit dernekler, kuruluşlar ve gruplar için de vardı ve daha da kapsamlıydılar. Onlar, yani bugünkü adıyla sivil toplum kuruluşları, STK'lar, yapacakları her çeşit toplantıyı ancak kapalı yerlerde yapabileceklerdi. Siyasi partilere seçimler öncesindeki propaganda devresi için konulan kısa süreli istisna bile onlar için geçerli değildi. Düğünler, resmi toplantılar, panayırlar yasak dışı. O yasağın dışında bırakılan etkinlikler şunlardı. A. Mahalli örf ve adetlere göre yapılacak merasim, eğlence, düğün, balo gibi toplantılar. B. Okullar veya diğer resmi teşekküller tarafından tertip edilecek toplantılar ve ilmi konferanslar. C. Pazar veya panayır gibi yerlerdeki ticari, iktisadi vesaire maksatlarla vaki halk toplulukları. Onlar yasak hükümlerine tabi tutulmayacaklardı. Ancak bu yasak dışı kalmanın istisnası vardı, şöyleydi. Ancak yukarıdaki fıkrada yazılı toplantılarda o toplantının mevzu, maksat ve gayesi haricinde hakiki veya hükmî şahısların bizzat veya teknik vasıtalardan faydalanarak, yani o zamanın teknik vasıtalarına göre hoparlör, megafon gibi ses yükselticiler kullanarak veya plak dinletip film göstererek halka hitap etmeleri yasaktı. Cezalar. Hükümet bunlar ve benzeri maddelerle donattığı tasarıda koyduğu kurallara uymayanlara uygulanacak cezaları da belirtmişti. Hapis cezaları 1 seneden 3 seneye kadar, para cezaları 1000 liradan 5000 liraya kadar olacaktı. Bu kanunla ilgili yargılamaların hızla tamamlanması için sanıklara suçüstü hükümleri uygulanacaktı. O cezalardan çok daha önemli bir ceza, kanuna aykırı sayılan herhangi bir toplantıya güvenlik kuvvetlerinin silah kullanarak müdahale etmesi cezasıydı. Bu tabii tasarıya bir önlem olarak konulmuştu ama o önlemin uygulanmasının koşulları güven verici değildi. Ateş emri yetkisi verilen hükümet komiseri veya mahallin en büyük mülki amirinin tayin edeceği memur, önce dağılın ihtarı yapacak, o ihtar sonuç vermezse havaya 3 kere ateş açtıracak, o da sonuç vermezse hedef gözetmeksizin silah istimal ettirecekti, yani kullandıracaktı. Bunun ne kadar tehlikeli sonuçlar verebileceği belliydi. Özetle toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında kanun adını taşıyacak olan kanun çıktıktan sonra artık hükümetin hoşuna gitmeyen bir tavır içindeki herhangi bir örgütün veya topluluğun toplantı veya gösteri yürüyüşü yapmasına fiilen imkan olmayacaktı. Bu duruma tahammül edemeyenlerin hareketleri ise güvenlik güçlerinin kolaylıkla kullanabileceği silah tehdidi altına girmiş olacaktı. Muhalefetin toplantısı seçimden seçime olur. Tasarı Demokrat Parti grubundan ve ilgili komisyondan geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'na 27 Haziran 1956 günü geldi. Biz de gazeteciler olarak meclisin basın locasındaki yerlerimizi aldık. Meclisin o günkü havası 6 Haziran günü çıkarılan basın kanunları ile ilgili görüşmelerden de daha gergindi. O havayı biz Ankara'daki tercüman bürosu mensupları İstanbul'daki gazete merkezine geçtiğimiz haberde şu şekilde özetlemişiz. Bu kitabı yazarken gazetenin o sayısını buldum. Oradan alıntılıyorum. Müzakerelerin tafsilatı. Celse açıldığı zaman salonda muhalif partilere mensup mebusların hemen hepsinin hazır bulunduğu görülüyordu. DP mebusları da sıraları tamamen doldurmuşlardı. Başbakan hariç olmak üzere diğer bakanlar koltuklarındaydılar. Başvekil bir müddet sonra salona girmiş, biraz oturup adliye vekiliyle birlikte dışarı çıkmış, yani muhalif mebusların konuşmalarını dinlememiştir. Dinleyici locaları çok erken saatlerden itibaren doldurulmuş ve kelimenin tam manası ile bu mahallerde iğne atacak yer kalmamıştı. Bu itibarla meclisin bahçe kapıları tutulmuş bulunuyor. Ayrıca meclisin kapısı önü boyunca nöbet bekleyen emniyet mensupları bu mahalde toplanılmasına ve beklenilmesine müsaade etmiyorlardı. Yoldan geçenlerin Ankara Palas'ın önündeki kaldırımdan yürümesini temin ediyorlardı. Meclisin içinde gazetecilerin locası da tıklım tıklım dolmuştu. Ankara'daki gazetecilerin sadece parlamento muhabirleri değil, meclise girme hakkını elde eden geri kalanları da basına ayrılan 13 sandalyeyi ikişer üçer oturmak suretiyle işgal etmişlerdi. Evet, o durumu bugün de hatırlıyorum. Gazeteciler olarak orada fevkalade sıkışık düzende oturuyorduk. Toplantıyı yöneten başkan vekili Tokat Milletvekili İhsan Baç'tı. Oturumu saat 15.05'te açtı. Tasarıyı Demokrat Parti grubu adına Çorum Milletvekili Kemal Biberoğlu ile konuyla ilgili geçici komisyonun sözcüsü Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar savundular. İkisi de sonradan 1960 Nisan'ında kurulacak olan Tahkikat Encümeni'nin üyesi olacaklardı. Sancar o komisyonun başkanı da olacaktı. Biberoğlu'nun söylediklerinin özeti şuydu. Demokrasinin esası seçimdir. Siyasi partiler 4 yılda bir seçimle ilgili propaganda günlerinde toplantılarını yapıp halka söyleyeceklerini söylerler. Halk hangi partiyi seçerse o iktidara gelir. O günden sonra ise artık muhalefet partileri halka açık toplantı falan yapmazlar. Muhalefet yapacaklarsa mecliste konuşurlar. Partiler dışındaki cemiyetler ve diğer kuruluşlar da kendi tüzüklerine göre yapacakları toplantıları kapalı salonlarda yapmakla yetinmelidirler. O toplantıların sayısı da yılda 3'ten fazla olmamalıdır. Kemal Biberoğlu bu konudaki görüşlerini açıklarken bu kanunun çıkmasının bir zaruret olduğunu söyledi. Dedi ki, toplantılarda vatandaşlara sabah akşam telkin edilmek istenen fikirler son derece yıkıcı ve müsamaha edilmez örnekler haline gelmiştir. Hükümetin içte ve dışta metin ve muktedir olduğuna emin bulunmak isteyen vatandaşlarımız arasına bugünden yarına yeni bir seçim varmış gibi her Allah'ın günü tertip olunan umumi toplantılara sırf parti mülahazası yani düşüncesi ve rey temini gayretiyle nifak sokulmasına müsaade etmemek ve gerekli tedbirleri almak lüzum ve zaruretiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Peki, muhalefet partisinin toplantılarına müsaade edilmeyecek. İktidar partisi mensuplarının yurdun çeşitli yerlerindeki toplantılarda ve devlet tekeli altındaki radyoda sırf parti mülahazasıyla ve rey temini gayesiyle yaptıkları konuşmalara karşı ne yapılacaktı? Muhalefetin yaptığı toplantılar vatandaşlarımız arasına nifak sokmak gibi görülüyorsa iktidarın yaptıkları da aynı nitelikte görülmeyecek miydi? Hayır, onlar hükümet adına vatandaşa bilgi vermek amacını taşıyan toplantılardı. İçinde muhalefete ağır hakaretler içeren cümleler de bulunsa, hükümet icraatının duyurulmasının kapsamına girerdi. Mecliste tasarı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Genel Başkan İsmet İnönü, sözlerine toplanma hürriyetinin demokrasinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak başladı. Konuşması daha ilk cümlelerinden itibaren DP'lilerin sıralarından müdahalelerle kesildi. Bazı yerlerini tutanaklardan alalım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına İsmet İnönü, Malatya. Toplanma hürriyeti fikir ve söz hürriyetlerinin doğrudan doğruya bir neticesidir. Hatta toplanma hürriyeti basın hürriyetinden de tabiatı itibariyle daha eski bir haktır. Toplanma ve basın hürriyetlerinin dayanağı ve prensibi bir ve aynıdır. Fikrin serbestçe ifadesi. Anayasanın 70. maddesi içtima ve cemiyet hak ve hürriyetlerinin Türklerin tabii haklarından olduğunu ilan etmiştir. Anayasanın 79. maddesi, içtimaatın ve cemiyetlerin hududu hürriyetlerinin yani özgürlük sınırlarının kanunlar ile musarrah yani belirlenmiş olmasını yazar. Himmet Ölçmen, Konya, işte biz de o kanunları yapıyoruz. İsmet İnönü devamlı. Bir hürriyetin hududunu tasrih etmek yani açıklamak, o hürriyeti esasından tahrip etmeye vesile addedilemez yani fırsat sayılamaz. Bu açık hakikat sebebiyle seçim zamanları dışında toplanmanın yasak edilmesi, anayasada yazılı Türk tabii haklarından birinin kaldırılması mahiyetindedir. Toplanma hürriyeti anayasa hakkı olduğu gibi insan hakları evrensel beyannamesi ile gene insan haklarını ve ana hürriyetleri koruma sözleşmesi ile de devletimizin mevzuatı arasına girmiştir. Kenan Çığman, Çankırı,
İnsan gibi konuşanlar için, hayvan gibi konuşanlar için değil.
soldan yeni mi girdi sesleri? Biz mutlakiyetten bugüne geldik, siz bugünden mutlakiyete gidiyorsunuz. İnönü bu ve benzeri müdahaleler karşısında konuşmasının gidişini değiştirmedi. Tasarının sadece siyasi partilerin değil, siyasi olmayan derneklerin de haklarını çiğneyen hükümler getirdiğini, iktidarın muhalefete tecavüz oluşturan kampanyalarını serbest bırakmaya devam ettiğini belirtti. İnönü'nün konuşmasının daha sonraki bölümü için gene tutanaklara bakalım. İsmet İnönü devamlı. Önümüzdeki layiha yalnız iktidar tarafından tertip edilen emsalini bildiğimiz toplantıları serbest bırakmıştır. Bu maksat 11. maddede resmi teşekküller tarafından tertip edilecek toplantılar şeklinde ifade edilmiştir. Layiha vatandaşları ve muhalefet partilerini meşru ve tabii haklarından mahrum ederken öte yandan muhalefet aleyhine resmi toplantılarda adet haline gelen tecavüzleri temin etmeye dikkat göstermiştir. Toplanma hürriyetinin kaldırılması teşebbüsüne ruhumuzun bütün kuvveti, hür vatandaşın bükülmez sarsılmaz metanetiyle itiraz ediyoruz. Muhterem arkadaşlar, toplanma hak ve hürriyeti siyasi faaliyetin en tesirli vasıtasıdır. Hususiyle bizim gibi uzun mutlakiyet rejimleri içinde yaşamış, soldan gülüşmeler, sesleri, yazma, okuma, soldan gürültüler, reis rica ederim hatibin sözünü karşılamayın. İsmet İnönü devamlı. Aramızdaki farkı bilelim. Biz mutlakiyetten bugüne geldik. Siz ise bugünden mutlakiyete gidiyorsunuz. Sağdan bravo sesleri, şiddetli alkışlar. Nurettin Ertürk, Sivas. Vatandaşın hak ve hürriyeti lafları senin ağzına yakışmıyor İsmet Paşa. İsmet İnönü devamlı. Hususiyle bizim gibi uzun mutlakiyet rejimleri içinde yaşamış, yazma, okuma, soldan gürültüler ve basın yoluyla fikir yayma imkanını kâfi derecede bulamamış yerlerde toplantıda konuşma başlıca siyasi aydınlanma çaresidir. Hele radyo devlet elinde ve iktidarın tek taraflı siyasi propaganda silahı iken ona karşı vatandaşa fikir söylemek için toplanmadan başka çare kalmıyor. Bugünkü toplantılarda söylenenlerden şikayet kasten mübalağa etilmektedir. Soldan aynen sesleri, yalan sesleri. 30. ayrımın sonu, sayfa 341.